Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 7 Temmuz 2024 tarihinde Konya Meram'da yapmış olduğu sohbetini istifadenize sunuyoruz.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in, Eshâb-ı Kirâm'ın, Enbiyâ-i Zâm'ın, Sâdât-ı Kirâm Hazrâtı'nın, cümle geçmişlerimin hâsaten gazze şehitlerinin ruh-i şeriflerine, gâzilerin şifasına, ümmet-i Muhammed'in selâmetine, duamızın kabulü niyazıyla 3 İhlas 1 Fâtiha. Çok kıymetli kardeşlerimiz, beyefendiler, hanımefendiler, Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtevasından hisse alabilmeyi Cenab-ı Hak cümlemi nasip eylesin. Ayet-i kerimenin muhtevası Resulullah Efendimiz yanında olabilenlerin kalbi keyfiyeti. Bir misalle başlamak arzu ediyorum. Eshâb-ı kirâm insandan bir âbide gördü. Hayran oldu. Nefsani arzular eridi. Ruhani istidatlar inkişaf etti. Acaba ben bu dünyadaki bulduğum saadeti ahirette de bulabilecek miyim? Yine ahirette Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem beraber olabilecek miyim? Bu endişe yaşamaya başladı sahabeden. Bir iki misal. Mesela bir Sevban radıyallahu anh vardı. Resulullah Efendimizin sohbetlerinde devam ederdi. Nerede bir sohbet var oraya koşardı. Bir gün Efendimiz Sevban'ı çok müteessir gördü, hüzünlü gördü. Sevban dedi, ne bu halin dedi. Senin bu gama sürükleyen, bu kederi, bu hüzne sürükleyen nedir dedi. Sevban dedi ki, ya Resulallah, senin huzurunuzda halden hale geçiyorum. Aynı bir aleme giriyorum. Fakat eve gidiyorum, hasret kalıyorum. Velhâsıl bu Resulullah Efendimiz'i yakından tanımanın getirdiği bir netice. Kalben tanımanın getirdiği bir neticeyim. Nefsani arzulardan sıyrıldıktan sonra kalbin bir mükafatı olmuş oluyor. Yine Efendimiz Muaz'ı Yemen'e gönderiyordu. Muaz dedi, sen Yemen'den döneceksin. Fakat ben olabilir ki şurada kabrim olur. Kabrimi ziyaret edeceksin dedi. Muaz ağlamaya başladı. Ağlama Muaz dedi, ağlama dedi. Bana en yakınlar müttakilerdir, takva sahibi olanlardır buyurdu. Yine Efendimiz diğer bir zamanda benim ümmetimin başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı buyurdu. Efendimiz buyurdu, ben dedi ikindi vakti peygamberiyim. Yani ikindi vakti güneşin batmasına yakın bir devredir, en kısa zamandır. Ben ikindi vakti peygamberiyim buyurdu. Kıyametin bir yakın olduğunu ve fiten hadislerini, yani kıyamet alametlerini bildirdi. Hemen hemen bugün de o küçük alametlerin hemen hepsi de çıktı. Tabii büyük alametin ne zaman gelecek bilmiyoruz. Orada sadece bir Efendimiz buyurdu ki, benim sünnetim üzerine devam edenler, müttakî ve müttakî olanlar, onları bu fiten hadislerinin tesirinden kurtulacaklar. Velhâsıl ayette Muhammed Allah'ın Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem. En büyük nimet, de sahibi bu nimeti takdir etti. Kalpten Resulullah Efendimiz'i tanıdı. Nefsani arzular eridi. Ruhani istidatlar gelişti. Tabii Efendimiz'i tanıyabilmek için de tezkiye şart. Kat eflamen zekâ, kat eflamen tezekâ. Terbiye olmamış bir nefsin misali, kökleri çürümüş bir ağaca benzer. Onun çürüklüğünün alameti dal, yaprak meyvelerinde zahir olur. Kalpte de bir hastalık varsa, bu da bedenin hareketlerinde ortaya çıkar ve zararı görülür. Nedir bu kalpteki hastalıklar? Sahabinin bertaraf ettiği gurur, kibir, haset, öfke, riya, cimrilik, israf, tecessüs, yalan, suizan, hırs ve kin. Bu menfi sıfatların ıslah için tezkiye şart. Peki kul nasıl tezkiye olacak? Neyle tezkiye olacak? Gölgenin gövdeye olan sadakati Resulullah'ın izin takip etmek, onun güzel ahlakıyla ahlaklanmak neticesinde bu tezkiye. فَلَمَا فُجُرَا وَتَقْفَا قَدْ اَفْلَامَنْ زَكَّٰى Nefsane arzular bertaraf edecek, ruhani istidatlar inkişaf edecek. Cenab-ı Hak bize çok ayetlerde Resulullah Efendimiz'in kıymetinin takdir etmemizi ve Cenab-ı Hakk'a ümmet-i Muhammed olmamız sebebiyle teşekkür etmemiz. Bize en büyük nimet. 124 bin küsur peygamber geldi, biz seçmedik. Cenab-ı Hak bize meccanen bir bedel ödemeden Resulullah Efendimize ümmet kıldı. Ahzab Sûresi 20. ayetin andolu Resulullah cinsin Allah'a ve ahirete kavuşmayı umanlar. Demek ki kul daima Allah rızasında olacak. Benim ev hayatımda, ticari hayatta, günlük içtimai hayatımda ben Allah rızasında mıyım? Yahsul ahire, ahiret önünde olacak. Zerreden küreye her şeyin hesabını vereceğini idrak içinde olacak. Ve Allah'a çok çok sevdiğinler için o güzel bir örnektir. Bu neyle ilgili? Kalbi hayatla ilgili. Bütün insanlar misal olacağı için üsve-i hasene örnekse örnek karakter. Efendimiz insan topluluğu içinde aziyet bakımından en alt bulunan yetim çocukluktan başlatarak Rabbimiz son hayatın bütün kademelerinden geçirip kudret ve selahiyet bakımından en üst noktaya yani peygamberlik ve devlet reisliğine kadar yükseltti. Yetimlikten, öksüzlükten başlayarak. Yani hayatın bütün safhalarından geçen bir kimseye Efendimiz numune olacak. Tasavvufta manevi merhaleler seviye kat edebilmek için üsve-i hasene örnek şahsiyet, örnek karakter olan Resulullah Efendimiz'in yüksek ahlakından hisse almakla kabildir. İlk ayet "Okra bismi rabbikellezî halak" yaratan Rabbinin adıyla oku. Hira'da gelen ilk ayet. Fani hayat yolculuğuna en dikkat okumamız gereken Allah'ın hali ve ahlakıdır. Çünkü efendimin hayatı Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Hayata aksetmiş şeklidir. Dolayısıyla efendimizin hayatı Kur'an-ı Kerim ahlakıdır ve Cenab-ı Hakk'ın ahlakıdır. Sahabi efendimi yakından tanıdı. "Okra bismi rabbikellezî halak" Resulullah'ın okudu. Ona hayran oldu. Efendimizi daima gönüllerde taşıdılar. Efendim aldıkları iman nuruyla cahiliye karanlığına sıyrıldılar. Efendimizin rahmet nefesi onlara hayat kaynağı oldu. Bir faziletler medeni o cahil bedevi bir insan grubundan bir faziletler medeni inşa edildi. Eshab-ı kiram en çok sevilen hadis-i şerif de ki sevdiğiyle beraberdir. Sahabe-i kiram ahirette de efendimizle beraber olmak için bütün gayretini sarf etti. Yani onlar ise dünyadaki bu beraberliğin ahirette de devamını arzu ettiler. Hayatı bu aşk ve muhabbetle yaşadılar. Yani fani hayatın zevklerini, gelgeç sevdalarını bir kenara bıraktılar. İlahi muhabbetin doyumsuz lezzetine nail oldular. Evliyaullah da aynı şekilde onları Efendimiz zamanına yayılmış zirveleri olarak tatbik etmeye çalıştılar. Onlar kitap okuyarak değil, bir gölgenin sahibine olan sadakati gibi Efendimiz'i her hâle ittiba ettiler. Resulullah Efendimiz'in diğer peygamberlerden farkı, Miraç, Kadir Gecesi. Efendimiz ne kadar cömert, ne kadar Efendimiz'i seviyor Cenâb-ı Hak ki, min elfi şehr, bin aydan daha yani 80 küsur seneden, 29 bin gün ve geceden daha hayırlı olan bir Kadir Gecesi'ni sırf Resulullah Efendimiz'e, onun ümmetine Cenâb-ı Hak ikram etti. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadi günümüzün insan için bir müjde bu. Zira bir kimse istidadı ölçüsünde Efendimiz'in takva hayatından ne kadar hisse alabilirse ona o kadar yakın olmuş olur. Tefekkür ufku derinleşir. Cenab-ı Hak da bir kutsi hadise bildirdiği üzere o kimsenin gören gözü, işiten kulağı, akleden kalbi olur. Efendimiz'in bütün hayatı her anı bir faziletler dolu. Saymakla bu bitirilmez faziletleri. İşte bu faziletleri yaşayabilmek, ne kadar yaşayabiliriz, o kadar beraberlik olabilir. Mesela birini zikredeyim. Efendimiz buyuruyor ki, ben her mü'mine kendi nefsinden daha ileriyim. Yani kendi nefsinden daha çok onu severim. Yani bir annenin, babanın, evladın sevgisinden daha öteye severim. Dolayısıyla bir kimse ölürken mal bırakırsa, o mal kendi yakınlarına aittir. Fakat borç ve yetimler bırakırsa o borç bana aittir, yetimlere bakmak da benim vazifemdir. Yani düşünün böyle bir nasıl bir toplum meydana geliyor. İşte bu faziletler medeninin toplumu olmuş oluyor. Velhâsıl Rasûlullah Efendimiz zahiren ve bâtinen tâbî olmaya mecburuz. Onun yüce ahlâkına bürünerek, onu satırlardan ziyade kalben, bedenen yaşayarak tanıyabilmeye mecburuz. Üç mucize, Kur'an-ı Kerim, kainat ve Rasûlullah Efendimiz. Kur'an-ı Kerim ders kitabımız. Aramızda kıyamete kadar kelamda bir mucize. Bir benzeri yok, taklidi de mümkün değil. Kainat ilahi bir laboratuvar, fiilde bir mucize. Zerreden küreye, hepsi ilahi kudret akışları, ilahi azamet tecellileri. Abes yok. Rasûlullah Efendimiz ise insanda bir abide, insanda bir mucize. İnsanda tecelli eden bir sanat harikası. Her bakımdan mükemmel, eşsiz bir misal, kullukta bir abide. Âlemler rahmet ve insanlığa yegâne rehber. Gerçek tahsil de onu yakından tanıyabilmek, kâmil bir insan olabilmek. Cenab-ı Hak hiçbir peygamber üzerine yemin ettiğini yok Kur'an-ı Kerim. Yalnız Rasûlullah Efendimiz üzerine amrüke buyuruyor. Onun hayatı üzerine yemin olsun buyuruyor. Ona salat getirmemize emrediliyor. Tehiyyatta birisine selam versek namazımız bozulur. Fakat her tehiyyatta Efendimiz'e selam veriyoruz. Yani Efendimiz'i yakından tanıyanlar, tanıdıkları nispetle abad olur. İşte Mevlana ne güzel diyor, ''Men bendeyi Kur'an'ım egen can darem'' diyor. Ben diyor, Kur'an'ın bendesi Muhammed Mustafa'nın ayağının toprağının tozuyum diyor. Rasûlullah Efendimiz Allah'ın Rasûlü'dür, ayetin başı. 124 bin küsur peygamberin zirvesi. Allah'ın en sevgili kulu, bütün insanlığa rahmet, bütün insanlığa yegâne muallim. Peki efendim, muallimi kimdi? Cenâb-ı Hak. Mekke'de bir ilim meclisi, bir kütüphane veya mektep yoktu. Efendimiz de bir aşiretti o zaman. Herhangi bir din adamı da yoktu. Bir hoca da yoktu. Yetim doğan ve öksüz büyüyen efendim anne baba gibi bir istinad da olmadı. Doğmadan baba alındı, doğdu anne alındı ve dede alındı. Onun mürebbiyesi Cenab-ı Hak'tı. Efendim buyuruyor, beni Rabbim terbiye etti, edebimi, terbiyemi ne güzel eyledi. Efendimiz daha evvel bir eğitimci değildi. Risalet vazifesinden evvel 40 sene hiç kimseden bir şey öğrenmedi, kimse de bir şey öğretmedi. Bunu toplum bir cahil toplumuydu. Kendisi ümmi bir kişiydi. Okuma yazma da bilmiyordu. Toplumda ümmi toplumdu. Toplumda okumayan bilen yok denecek kadar az durumdaydı. Fakat Cenab-ı Hak ona öyle bir öğretti, öyle bir eğitim verdi ki o bütün kainata muallim olarak gönderildi. İşte veda hutbesi en büyük bir insanlık beyannamesi. En büyük bir anayasa. 16. asıra kadar dünyada bir anayasa yoktu. İlk anayasa Efendimiz'de oldu. Ve değişmeyen bir anayasa. Efendimiz'in nübüvvetlerinin hiçbir kumandanlığı yoktu. Askerlik de yoktu o zaman. Zaten doğru dürüst bir ordu da yoktu. Hep aşiret kavgaları vardı. Lakin Efendimiz peygamber olduktan sonra savaşta bile merhamet tevzi etti. Nitekim Bedir'de harpten evvel düşman gelip su istedi. Efendimiz bir gün evvel çarpışa düşmana su verdi. Dönüşte esirleri develere bindirdi. Bunlar bizim insanlıkta eşimizdir dedi. Böylece onlara bir insanlık dersi verdi. Hatta sırf onlara değil cihana bir insanlık dersi verdi. Bugün küresel güçler insanın toprağını esir alıyor. Hem insanı alıyor hem de toprağını esir alıyor. Bu da kâfi gelmiyor. İnsanın manevi duygularını, ruhaniyetini zehirliyor. Yerine kendi nefsi duygularını aşılamaya çalışıyor. Efendimiz savaşta da talime zulmetmeyeceksin, işkence etmeyeceksin, çoğu dokunmayacaksın, kadınlara dokunmayacaksın vesaire vesaire. Mabetlerde çekilenlere dokunmayacaksınız, mukâmet etmeyen dokunmayacaksınız, kiliselere dokunmayacaksınız, ağaçları kesmeyeceksin, hayvan dokunmayacaksın vesaire. Efendim daha evvel bir halk idaresinde bulunmamıştı. Çocukluğundan, çobanlıktan başka bir idarecilik de yapmadı. Onun kurduğu Medine İslam Site Devleti, Medine'nin zirvesini teşkil etti. Bütün mahlukatı zalimlerin şerrinden kurtardı. Köleler huzur buldu. Hayvanlar huzur buldu. Nebatat huzur buldu. Kan gölünden çöller huzur buldu. Mehmet Akif'in dediği gibi, azizin ki ezilmekte bütün hakkı dirildi, zulmün ki zeval hakkına gelmezdi geberdi. Rasûlullah Efendimiz bir hukukçu değildi. Hak ve Allah'ın tevzi hususunda hiçbir tecrübesi yoktu. Fakat onun veda adlı en mükemmel insanlık beyannamesi değişmez bir anayasa oldu. İlk İslam site devleti Medine kurduğu zaman Efendimiz ilk anayasayı tesis etti. Onun talebelerinin meydana getirdiği hukuk ekolleri beşer aklının yüzlerce yılda yetiştiremediği zirvede geride bıraktı. Meşhur hukukçulardan Solon, Hammurabi Ebu Hanife'nin hukuk iddiası karşısında çırak bile olmayacak durumda kaldı. Velhâsıl Cenâb-ı Hak, kim Allah Rasûlü'ne itaat ederse Allah'a itaat eder. Yani bunda maksat ifade etmekten, yani Cenâb-ı Hak terbiye etti Efendimiz'i ve ne güzel terbiye etti. İşte dolayı gerçek tahsil, efendim yakından tanıyabilmek, onu okuyabilmektir. İşte Mevlânâ'lar, Abdülkadir Geylânî'ler, Yunus Emre'ler, o gerçek tahsili ikmal ettiler, Efendimiz'i yakından tanıdılar ve onu ümmete de yaşayarak anlattılar. İnsan gönül verdiğine meftun olur, hayran olur. Muhabbet akınlığı sevilenin her hali sevilene sirayet eder. Muhabbet bir aynileşme meydana getirir. Bu sebeple bizler de Allah Resulü'nü ne kadar seviyorsak Efendimiz üsve-i hasene olan gülen ahlakı muhabbet ölçüsünde hal ve davranışta bizi akseder. Demek ki Muhammed Allah'ın Resulüdür ilk ayet. Demek ki bunun bir idrak edebilmek, Allah'ın büyük nimetinin bir şükrü içinde olabilmek. Bunun şükrü nedir? İtaattir. Efendimizin o ruhaniyetten hisse alabilmektir. Ondan sonra gelenler velidi mevu eşit tavırlar küffar beraberin kâfirlere karşı çehittir. Efendimiz ibadette bile gayrimüslimlere benzememeyi emir buyurdu. Mesela 10 Muharrem'de Müslümanlar bir gün oruç tutuyorlardı. Yahudiler Hristiyanlar tutun duyunca bir gün evvelinden bir gün sonrasında tutun buyurdu. Ezan tecelli edene kadar beklediler. Daha evvel çan çalın, boru çalın filan yok. Bunlar Hristiyan Yahudi adeti dedi. Yahudilerde sahura kalkmak yoktur. Efendim aman dedi, sahura kalkınca o da bir bardak su için buyurdu. İslam insanın huzur ve saadeti için gereken bütün şifa reçeteleri sundu. Mümin için namaz, zikir, tefekkür, dua, hizmet, infak, garibin gönlünü almak, muzdaribi sevindirmekle sevinmek en büyük manevi huzur kaynağı. Bugün maalesef birçok genç, belki burada yok ama yoga, meditasyon gibi gel geç avunmalar, ruha vereceğim hiçbir şey yok, bir jimnastik hareketi, serhoşun serhoşa verdiği bir huzur gibi, nefsani bir huzur gibi maalesef. Cenâb-ı Hak secde edip yaklaş buyuruyor. Demek ki Cenâb-ı Hak davet ediyor, bir fâni davet etmiyor. Rasûlullah Efendimiz cemaatle namaz kılın buyuruyor, huzur ile kılın buyuruyor. Mü'minler felâh buldu, ondaki namazını huşû ile kılarlar buyuruluyor. Yine Cenâb-ı Hak biz toplumdan misal, kendi misal vermemizi istemiyor. Tövbe Sûresi 100. ayetinde misali Eshâb-ı Kirâm'dan alacağız. İslam'a ilk giren muhacirler, Mekkeliler ve Medineliler, Ensâr, onlara tabi olan insan sahiptir. Demek ki biz daima hayat ölçülümüzü Eshâb-ı Kirâm'dan alacağız. Efendimiz Cennet-i Bâkâ'yı ziyaret etti. Kardeşlerimi özledim buyurdu. Sahâbî, yâ Rasûlallah biz senin kardeşin değil mi? Yok dedi. Ben o kardeşi görmeyeceğim dedi. Ben de onun havz kenarında bekleyeceğim buyurdu. Peki nasıl tanıyacaksınız dedi. Efendim izah etti nasıl tanıyacağını. Fakat dedi orada bir grup gelecek dedi. Havzun başına dedi. Denecek ki bunlar yâ Rasûlallah senden sonra sünnetine uymadı. Nezaket, zerafet, ibadette vesaire sana uymadı. Bunlar gâfillere daldı. Onlara ben uzak olun, uzak olun diyeceğim o zaman buyuruyor. Efendim buyuruyor, benim ümmetim bereketli bir yağmur gibidir. Başımı sonumu hayırlı bilinmez buyuruyor. İnşallah biz de ümmetin sonundayız. Fiten hadislerinin hepsinin çıktığı bir zamandayız. Büyük alamet ne kadar bilemiyoruz. Demek ki hadis-i şerifin şumuline girmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Yine ayette ve inneke le alâ hulukün azîm, sen elbette en yüce bir ahlak üzeresin buyuruyor Cenab-ı Hak. Her medeniyet kendi insan tipini inşa eder. İnsanlığın en zirve medeniyeti İslam medeniyetidir. Terbiyenin menşei ve merkezi Cenab-ı Hak'tır. Terbiye de zirvede, abide peygamber, onun zirvesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlığın görmüş olduğu en mükemmel bir eğitimci olduğunu görüyoruz. Elhasıl Cenab-ı Hak gayrimüslim benzemek, tabisiz bir iman istiyor. Efendimiz ben müşrikler arasında ikamet eden her Müslümandan biriyim. Uzağım buyurdu. Müslümanlarla müşriklerin yaktıkları ateşler birbirini görmemeli. Yani birbirinden uzak olmalı. Müslümanlar küfür diyarından hicret etmelidir. Eğer tesir altında kalıyorsa, orada bir tebliğde bulunmuyorsa. Yine Efendimiz müşriklerin ateşiyle aydınlanmayın. Kim onları dost eder, şüphesiz o onlardan vuruyor. Allah zalimler topluna hidayet vermez buyuruyor. Şu hadisi de çok mühim. İmam Rabbani Hazretleri anlatıyor. Bir kez hasta bir şahsın ziyaretine gitmiştim diyor. Artık komşusu veyahut uzak bir ahbabı. O kişiye ölüm yaklaşmıştı diyor. Hâlin teveccüh ettiğimde diyor, gördün mü kalbi şiddetli karanlıklar içindeydi. Her ne kadar bu karanlığın kalkması için teveccüh ettimse, dua ettimse de hiç kalkmadı. Çok teveccühten sonra malum oldu ki, bu karanlıkta küfür ehlinden kendi sirayet eden menfi hallerden kaynaklanmaktadır. Bu sıkıntı menşe-i küfür ehli dost edinmiş olmasındandır. Bundan anladığım gibi, bu karanlığın def'i için teveccüh etmek yerinde bir iş değil. Zira onun bu karanlıklardan temizlenmesi ancak cehennem ateşiyle mümkün olur. İman, muhabbet, layıkına muhabbet, Allah ve Rasûlü'ne muhabbet, müstakkın nefret, Allah ve Peygamber Aleyhisselam'ın herkesten uzaklaşmak. Bu bir iman alameti olmuş oluyor. Cenâb-ı Hak Tebbet Sûresi'ni niye indirdi? Efendim amcasıydı ve bir lânet bildiriyor, elleri kurusun buyuruyor Cenâb-ı Hak. Yine bunun imanın kemâline ait bir misal. Uhud Harbi'nde Rasûlullah Sa'd bin Rebî'yi göremedi. Yaralılar açığında ve rahatını göremedi. Onu arattırdı. Sahâbî, Sa'd bin Rebî neredesin diye sesledi, hiçbir ses gelmedi. Ancak Sa'd bin Rebî'sine Rasûlullah soruyor deyince kısık bir ses, cılız bir ses, buradayım dedi. Râvî diyor, gittim baktım diyor, yüzü diyor kan revan içindeydi diyor. Ona dedim ki, seni Allah Rasûlü sordu dedim diyor. Gözlerini zorla açtı diyor. Dedi ki diyor, eğer Rasûlullah Efendimiz'in yolundan gitmezseniz, kıyamet günü bunun hesabını veremezsiniz buyurdu. Allah'ın bu kadar büyük bir nimeti karşısında. Eshâb-ı kirâm yakından tanıdı. Beyatlar vardı. Akabe günü beyat ettiler. Abdullah bin Ravha dedi ki, beyat edin, ne var karşılığı dediler. Cennet var dedi ayetinde. Tövbe suresinde canları malları cennet satın aldılar dedi. Abdullah bin Ravha, ya Resulullah dedi, biz dedi beyattan vazgeçmeyiz dedi. Biz canlarımızla, mallarımızla Allah yolunda olacağız dedi. Bedir'de Müslümanlar zayıftı çok. Müşrikler güçlüydü. Tabii Efendimiz de dua ediyordu çok. Hatta ridâsız düşünceye kadar dua ediyordu. İslam'ın ilk darbesi vurulacaktı küfre. Eshâb-ı kirâm geldi, ya Rasûlullah, üzülme dedi. Sen dedi, denize girsen arkamızdan biz kendimizi denize atarız dedi. Yine Uhud'da Hazreti Hamza şehit edildi. 70 şehit verildi. Sahâbîne toplandı. Ya Rasûlullah dedi, biz dedi şehit olmaya biat ediyoruz dedi. Hudeybiye'de Hazreti Osman'ın elçi olarak gidi dönmeyince bir endişe başladı. Acaba şehit mi ettiler diye. Eshâb-ı kirâm toplandı. Efendimiz, ya Rasûlullah dedi, biz senin gönlünde ne varsa gönlündekine biz biat halindeyiz buyuruyor. Bu nedir bu? İşte Rasûlullah Efendimiz'i yakından tanımak. Cenab-ı Hak güzel bir kul olabilmek. Eshâb-ı kirâm yeri geldi malını verdi. Yeri geldi başını verdi. Yani asla İslam'dan taviz vermedi. Akaid zor bir iş. En zor akaiddir. Onun için efendi buyuruyor. Sabah mümin, akşam kâfir, akşam mümin, sabah kâfir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de son anlarında imanlarına kayanları bildiriyor, Karun'u bildiriyor. Daha evvel Kasas Suresi'nde Karun, Musa Aleyhisselam'ın en yakınıydı, salih bir kimseydi. Bir dünya muhabbeti başladı, bir heves başladı. Mala karşı bir iştah başladı. Musa Aleyhisselam iftar edene kadar gitti, servetiyle beraber yerin dibine gömüldü. Bağlun bin Bağura vardı, bu da ilmi onu koruyamadı. Kerametleri vardı vesaire vardı. O da Musa Aleyhisselam bir tavır koydu. O da soluyan bir kep misali gibi bu kadar şaşkınlaştığını Cenab-ı Hak bildiriyor. Cenab-ı Hak bizden tavizsiz bir iman istiyor kardeşler. Günümüze bir bakalım. Günümüzde ahiret unutulduğu gibi bir şey. Nefsane arzu çok baskın durumda. Televizyon, internet, reklam modalar insanı dünyevileştiriyor. İffet fire verdi. Manzara görüyoruz. Faiz, rüşvet yaygın hale geldi. Zamanımızın bu musibetlerini kurum bilmenin yegane tek çare takva. 258 yerde Kur'an'da takva geçiyor. Cenab-ı Hak yine nasıl bir iman istiyor? Kur'an ile sünnet ile Cenab-ı Hakk'a Allah'a davet eden, emri bil maruf'ta bulunanlar, ameli salih sahibi olan ben Müslümanlardanım diyerek İslam karakter ve İslam şahsiyetini temsil edenden kimin sözü daha doğrudur? Demek ki bu karakterde olup biz emri bil maruf ve nehy anil münkerde bulunmamız zaruri. En büyük gaflet Efendimiz'i tanıyamamak. Dolayısıyla ondan uzakta kalmak, zira onu tanıyanların ondan sonra kalması asla düşünemez. Fakat bu dünyada o gönül servetinden habersiz yaşayanlar definenin üzerinde ömür sürüp açlık ve sefahat içinde ölen bedbaht kimse gibi olur. Demek ki birinci kaide Resulullah'ın yanında bulunanlar İslam'dan bir taviz vermeyenler. İslam'ı İslam mükemmeldir. Kul da mükemmel olarak cennete layık hale gelecek. İkincisi efendim yanında bulunan Rahman ve Beynehüm kendi adı merhametlidir. Mümin mümine merhametli olacak. Mümin kardeşini elinden tutan kimsedir. Merhamet bir müminin iman tesis eden bir alameti farikasıdır. Merhamet imanın ilk meyvesidir. Merhamet de Rahman Rahim esmasının mümin şahsının bir tecellisidir. Merhamet nedir? Senin onun mahrumiyetini telafi etmendir. Diğer bir ifade merhamet başkanın mahrumiyetini telafi için onların imdadına koşmandır. Onun eksiğini telafi etmendir. Zira mümin zimmettir. İnşallah bu Gazze selamete eder. Hepimiz bütün gücümüzle oraya yardım için seferber olacağız. Bir mümin bütün mazlumların, mağdurların, yetimlerin, gariplerin, hayvanatın, bütün mahlukatın kendisinin zimmetli olduğunu telakkisi içinde olacak. O Rauf ve Rahim'dir. Demek ki bir mümin yüreğinden rahmet taşıracak. Merhamet ummanı olacak. En mühim merhamet evladına olan merhamettir. Sonra bütün mahlukata karşı yüreğinden merhamet taşıyabilir mümin. Tabi evladına olan merhamet nedir? Onu cehennemden kurtarmak. Evlatlarımızı ne kadar bir Kur'an-ı Kerim tedrisinden geçiriyoruz. Ben Kur'an-ı Kerim'i seviyorum. Seviyorsan ne kadar onu bir Kur'an-ı Kerim kıraatinden geçirdin? Ne kadar bir Kur'an-ı Kerim tahsili verdin? İslam tahsili o kadar basit bir şey mi? Bir ay camiye gönderin, tamam oldu, bitti. Biraz Ramazan, üç gün oruç tutar, bitti gitti. Olur mu? Cenab-ı Hak dinin tamamlandığını 23 sene sonra bildiriyor. Ancak bu 23 senede Resulullah Efendimiz hayatın bütün safhasında İslam nasıl yaşanır onu telkin ediyor. İslam'ı yavrularımıza intikal etmeden, otağı yaptırmadan diğer dünyayı tahsil yaparsak o olmuyor. Mevlana'nın dediği gibi tek kanatlı olan bir kuşun bir kediye yem olması gibi. İşte bugün görüyoruz o Müslümanlara zulmedenler hepsi tahsilli kimseler. Maneviyat olunca vicdan yok. Tabii öyle bir tahsil olacak ki vahiy ile kalp bir ahenk teşkil edecek. Zihni bilgiler kalpte hazmedilecek. Yani Efendimiz burada merhamet, hepimiz merhametliyiz deyince yok diyor. An ve şamil bütün mahlukata merhamet. Kapında köpeğe, kediye merhamet. Uçan kuşa merhamet. Çünkü hepsi bunu insan için halk oldu. Bu ise misaller çok. Bunun için tahsil şart. Bakın Mevlana'nın vefat edeli 700 sene oldu. Fakat Mevlana devam ediyor. Fani hayatından sonra devam ediyor. Konya'mız için büyük bir nimet. Mevlana baktığımız zaman nerelerden beslendi Mevlana? 3 tane kanaldan beslendi. Bir babası Sultan Ulema Bahattin Veled'den ilim aldı. Seyyid Burhaneddin Tirmizi'den tasavvufi kültür aldı. Şemsi Tebrizi'den de aşkı öğrendi. Ondan sonra Mevlana diyor, bu tahsil aldıktan sonra bana Şems diyor, bir tek şey öğretti. Eğer şu cihanda bir üşüyen varsa sen ısınma hakkına sahip değilsin, Celalettin dedi diyor. Ben de artık üşüyorum diyor. Bu iyilik o kadar mühim ki, iyiliğin bir zor tarafı vardır. Enaniyet gelir kendisine. Ben iyilik yapıyorum der, bana ne mutlu der. Bu da bir felaket, o iyiliği boşa çıkartmak olur. Yine Şâbî diyor ki, fakirin sadakaya ihtiyacından fazla kendisini sadaka sevap muhtaç görmeyen zengin sadakasını iptal etmiş, ecrini kaybetmiştir. Yani mümin birbirini yıkayan iki el gibi olacak. Yine Efendimiz bildiriyor. Kimin hakkı var? Cennet annelerin ayaklarındadır. Hangi anne bu? Tabii onu da iyi bilmek lazım. Hangi anne? Bunu Cenab-ı Hak misalini veriyor. Hanne Meryem validemize hamileydi. Bu çok mühim. Fakat hamileyken Meryem'in derdindeydi. Doğacak çocuğun derdi, ben bunu Beyt-i Makdis'e adayım. Bu arada Allah'ın güzel bir kulu olsun. En nihayet Meryem doğdu. ki erkek çocuklar adanırdı, kız çocuğu oldu, niyetine göre adandı. Cenab-ı Hak Zekeriya ile bir peygamberi vekil tayin etti. Orada Meryem bir filiz gibi büyüdü. Ondan sonra büyüdükten sonra Cenab-ı Hak onu birçok imtihanlardan, birçok meşakkatlerden geçirdi. Fakat Meryem onun faziletinden daima bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim'de İsa aleyhisselam bahsedilirken çok yerde Meryem oğlu İsa diye geçiyor. İffetini koruyan Meryem olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın Meryem validemiz. Demek ki anne olarak Meryem validemizin yolunu takip edebilmek. Ben evladımı nasıl Allah yolunda gideceğim? Allah nasıl onun kulu olacak? Yine bu Müslümanın gönlü bir dergah olacak. Merhametin getirdiği bir dergah olmasıdır. Efendim malum üç tane hasreti vardı efendim. Bir haşyet, beynel havfi ve reca. Daim bir titreyiş halindeydi. Acaba Allah benden memnun mu? Acaba ben peygamberin yerine getirebiliyor muyum? Bir tatil yoktu, boş vakti yoktu. Efendimizin ikinci durum merhamet, şefkat ve bütün cihanı merhamet halindeydi. Bütün dünyanın hakkında kendini mesul gönderiyor. Sahabe-i kiram dünyanın dört tarafını seferber ediyordu. Evliya Allah da öyleydi. Onlar da kabde bir dergah halindeydi. Bakın yine komşumuz Mevlana diyor ki bazı ançesti bazı ger kafir o gebro put peresti bazı indergen ma dergen ümidiniz sadbar eğer tövbe şikesti bazı. Geri dön gel diyor. Ne haldeysen gel diyor. Bataktaysan da gel diyor. Küfürdeysen de gel diyor. Çünkü bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir diyor. Yüz kere tövbenin olsun yine gel diyor. Demek ki bir müminin kalbi tamirhane olacak. Yüreğinden rahmet taşıracak. Şifa menbaı olacak. Ondan sonra gelen ayet rükû ederken secde varırken görürsün buyuruyor. Demek ki bu namaz çok mühim. Namazlı Müslümanlık çok zor. Onun için evlatlarını ufak yaşta namaza alıştırmamız lazım. Zamanla kılar, zamanla kılmıyor. Zamanla kılmıyor ve bâlde anne babaya geliyor onu. Sen onları rükû eden secdeden görürsün Cenab-ı Hak, efendim yanındakileri. Ondan sonra müminlerin durumu, gönül âlemleri nasıl olacak? Cenab-ı Hak lütuf ve rıza isterler. Daima o zaman kul kendini ben acaba Allah rızasında mıyım? Benim halim evliyaların haline, Resulullah'ın haline benziyor mu? Cenab-ı Hak'tan ne istiyorum ben? Burada Cenab-ı Hak'tan onlar lütuf ve rıza isterler. Yani salih bir mümin olabilmek, salih bir mümin olabilmek. Yemin eseri sucud bir secdesi vardır onunla. Bir nuraniyet var, bir huzur hali vardır. Ondan sonra büyük bir mükafat, emri bil maruf nehy anil münker geliyor. O da 11 yerde geçiyor. Bir mümin de daima bir emri bil maruf nehy anil münker halinde olacak. Yine bu da bir Müslim hadis-i şerife. Sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine kendisinin duyduğu derin aşka işaretle ümmetim içinde beni çok sevenlerin bir kısmı benden sonra gelenlerin arasından çıkacak. Onlar beni görmek için mallarını ve ailelerini feda etmeye heyecan atarlar. Cenab-ı Hak hislerimizi, niyetlerimizi daima rızasıyla telif eylesin. Kalplerimizi din, İslam ile sabit kılsın. Cenab-ı Hak cümlemizi ashâb-ı kirâm yaşadığı gibi aşk ile yaşanan bir iman, kalp ve beden ahengisini ifade eden bir ibadet hayatı, Allah Resulü'nün ruhani dokusundan hisse alarak yaşanan bir muâşer, muamelat, elinden, dilinden, gönlüne, âlemde rahmet tevzi eden salih bir mümin olabilmenin lütfu kerimeyle ihsan eylesin inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne öğretti ashâb-ı kirâma? İlk başta ikra bismi rabbikellezî halak, yaratan Rabbinin adıyla okumayı. Her an Cenab-ı Hakk'ı mümin hatırlayacak, Cenab-ı Hakk'ı hiç unutmayacak. İkinci olarak Efendimiz Kur'an'ı kıraat edip hayatı bizzat yaşayarak insanları hidayete sevk etti. Demek ki bir mümin de öyle olacak. Yani yetlûne buyuruyor, kıraat edenler namaz ikame ederler. Allah'ın verdiği nimetleri infak ederler. Ticareten lentumun en hayırlı bir ticaret üzere olur. Beklenir ki kurtuluştadırlar. Demek ki Efendimiz Kur'an'ı kıraat edip hayatını bizzat yaşayarak insanları hidayete sevk etti. Üçüncüsü güzel ahlakıyla yalansız ve hilesiz bir hayat telkin etti. Asıl sadece bir yalan kalmadı. Yalan unutuldu. Hilesiz bir hayat yaşandı. Toplumda hiç kimse kimseyi aldatmadı. Huzur içinde yaşandı. Kullar fahşâ ve münkerden korundu. Bahtin Nakşibendi Hazretleri büyük kul namazı nasıl huşu eder? Çünkü Cenab-ı Hak kat eflâr müminin müfellah bulunur. Onlar namazı huşu ile kılarlar. Bahattin Nakşibendi Hazretleri'ne soruyorlar, peki nasıl bir huşu ile kılacağız? Tabi bu dört şey dedi ama dördüncü en mühimi. Birincisi helal lokma. En mühim. İkincisi namaz hazırlanırken gafletten uzak durmak, kimin huzurunda bulunacağının farkında olmak. İlk tedbiri alırken huzuru ilahide olduğunu idrak içinde olmak. En mühimi Ramazan'ın Cenab-ı Hakk'ı asla unutmamak. Ticari hayatta, muamelatta, aile hayatta, evlat ile Cenab-ı Hakk'ı asla unutmamak. Aslı saadette onu baktığımız zaman namaz psikiyatrik bir tedaviydi, bir ruh hastalığı yoktu o zaman. Çünkü namaz kılan kendisini yalnız hissetmez. En büyük güce bağlıdır. O gücün inadi içinde, namaz içinde, huşu içinde kılan bir toplumda psikiyatrik rahatsızlık olmaz. İşte asr-ı saadette yoktu. Oruç, zekat, infak gibi ibadetleri devam eden bir toplumda sosyolojik bir isyanlar patlamalı olmaz. Efendimizin diğer bu şey, dördüncüsü, insana değer verdi. Onu esfel-i safilin çukurundan çıkarıp en şerif varlık seviyesini yükseltti. Cenab-ı Hakk'ın insanı muhatap aldığını müjdeledi. Eğer şükredersiniz elbette nimetimi artırırım. Eğer nankörlük edersen şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Kim Allah Resulüne itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Evliyaullah'a baktığı zaman görürüz ki onlar hep Efendimiz'e tabi olmakla öğrendiler. Yunus Emre'nin Tatlık Emin Hazretleri'nin görüşmesinden evvel bir divanı yoktu. Sıradan bir dervişti, bir divanı yoktu. Dervişi de belki tekamül etmiş değildi. Hani Tatlık Emre'nin görüşmesinden sonra bir divanı oldu. Mevlana Hazretleri'nin Mesnevi Fihi Mafi diğer eserde Şems-i Tebriz'in görüşmesinden sonra ortaya çıktı, daha evvel yoktu. Bütün evliyalı baktığımız zaman o şekilde, yani ne kadar kalbi hayat inkişaf eder, Rasûlullah Efendimiz'e benzerse o kalpte tecelliler başlıyor. Altıncısı, Efendimiz'in her seviyede talebesi oldu. Fakat her bir talebesine vakit ayırdı. Hiçbir zaman Ashâb-ı kirâm bir ayrım yapmadı. Zengin, fakir, garip, yoksul, biçare bir ayrı, hepsine ayrı ayrı ilgilendi. Hepsinin istidadına göre inkişaf ettirdi. Kim hangi devlet reisi olur, hangisi kumandan olur, hangi dini tebliğ edecek, vazife tanzim ederdi. Kimisi çoban, kimisi vali, kimisi kurra, kimisi kumandan, kimisi tüccar olurdu. Efendimiz büyük mucize, her karakteri bir numuneydi. Mesela bir hakim mahkûma misal değildir. Bir servet sahibi zengin, garip bir fakir misal değildir. Fakat efendim kıyamette her sınıftan insan, her karakter, her meslek erbabına örnek ve numune-i imsal oldu. Merhamet yoksunu bir insan geldi, onu ayrı tedavi etti. Bir takım manevi efendimin gönül derken daima tedavi oldular. İffet yoksunu bir insan geldi, onu tedavi etti. Efendimiz güzel ahlakı gönüllere taht kurdu. Ashâb-ı kirâm onu o kadar çevindi ki, ben nasıl ahirette beraber olacağım, onun endişelerine girdi. Efendimiz ilim öğretti, öğrenmeyi teşvik etti. Ashâb'ın problemlerini çözüp, ona daima doğruluk ve dürüstlüğü öğretti. İlim, Kur'an-ı Kerim ilmi. İbadeti öğretti. Namaz, oruç, zekat, hac, ruhi bir vitamin olduğunu, huşu içinde eda edilmesinin gerektiğini telkin etti. Sabırla hiçbir zaman yılmadan Kur'an hakikatlerini anlattı. Ebu Talha diyor, o diyor Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem açlıktan iki büklüm olarak beni doğrultmak için karnına taş bağlamıştı. O bu haliyle ayakta durmuş Ashâb-ı Suffâ'ya Kur'an öğretiyordu. Diğer huzur, hata ve yanlışları affetti. Hoşgörü davrandı. Galata rüyeti kendine izafe etti. Nezakete çok dikkat etti. İncitmeden ruhları tedavi etti. Bana ne oluyor ki ben böyle görüyorum diyor. Galata rüyeti kendine. Yani falan böyle yapıyor dedi. İslam'ı yaşayarak anlattı. Anlattığını daima kendi hayatını tatbik etti. Çocukları sevdi. Gönlünü kazanmak için hediyeler verdi, hediyeleşmeyi tavsiye etti. Evlatlara da musavat yapılmasını emretti. Fakat kız çocuklarına ayrı itina gösterin buyurdu. Adaleti emretti ve kendisi uyguladı. Kendine misal verdi daima. Nihayet dedi, ben sizin gibi bir insanım dedi. Kimin malını bilmeden alın, işte malım gelsin alsın dedi. Ridayı attı geriye, kimin sırtını vurmuşsam işte sırtım gelsin vursun buyurdu. Aman kul hakkına dikkat edin dedi. Yarın dedi, kul hakkı için sevaplarınızı vereceksiniz dedi. Sevaplarını biter, onun günahlarını yükseleceksin dedi. Tabi bu en büyük kul hakkından biri de gıybet dedikodudur. Bu da çok yaygın. Hatta Hasan Basri Hazretleri, eğer dedikoduyu çok seviyorsan, kendini dedikodudan kurtulamıyorsan, o zaman anneni babanı dedikodu et ki sevaplarını ona geçsin. dedi. Çocuklarla oyun oynadı. İslam'ı telkin etti, Kur'an sevdi, sevdirmeyi tavsiye etti. Talebeleri evladı gibi sevdi. En küçük yaştan Kemal Bey'in onunla yakınlığına alakadar oldu. Ona dua etti. Talebin bir maunede uğradığı zulüm uğraması Efendimiz'i ağlattı, gözlerini yaşarttı. Daima merhametli ve şefkatli davrandı. Kaba bir sert bir davranışı onu çok müteessir ederdi. Zira kendisi her ahvalde mütebessimdi. Yine Eshâb-ı Kirâm'a kıymetli mallardan cömertçe infak etmeyi öğretti. Kıyamet günü verilecek hesabı hazırlanmanın lüzumunu idrak ettirdi. Irkçılığı yasakladı. Mü'mine kardeş yaptı. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Allah indinde en üstün, Allah'a en yakın olandır. Takva sahibi olan ayeti buyuruluyor. Her zaman af yoğun tuttu, kendine ait. Böylece gönlünü kazanmanın yolunu seçti. İşte Mekke fethinde 20 sene zulmedenlerin hepsini affetti. Hepsi dediler ki, sen ne güzel bir kardeşsin dediler. Zor öğrencilerine itina gösterdi. Onları kenara da bırakmadı. Kusurlarını sık sık bağışladı, onları irşad etti. Kısa ve belli konuşarak muhataplarını ikna etmeye emniyet gösterdi. Kur'an ifadeyle kavlen kerima, kavlen meysura, kavlen ma'rufa, kavlen leyyina gibi ifadelerde bulunmamızı arzu etti. Ayet-i kerimelerde bulduğu gibi. Sözü hiçbir zaman israf etmedi. Az, öz ve muhatabın anlayışına göre, ona göre seviye konuştu. Mevlana dedi ki, sözün maskarası olma. Hiçbir zaman ani ve fevri davranmadı, öfkesini her zaman tebessümle bertaraf etti. Sabırlı davrandı, soruları fırsat olarak gördü ve sabırlı cevaplandırdı. Karşılaştığı problemlerden dolayı hiçbir zaman şikayetimi daima çözmenin derdinde oldu. Gençleri meslek sahibi yaptı, dilenciliği önledi. Kadın ve kızlara değer verdi, onun eğitimine çok emniyet verdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın 300 tane talebesi vardı. Kadın haklarına riayet ediniz, ona şefkat ve sevgiyle muamele ediniz. Onlar Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah'tan söz ve helal ediniz buyurdu. Velhâsıl bu kadınlar hakkında çok telkinlerde bulundu. Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar Sâlihâ Hanım'ı. Demek ki bir babalar, anneler eğer evladını seviyorsa onu sâlihâ olarak yetiştirmeyi lazım ki kendilerine sadaka-i cariye olsun. Yerine göre Hatice validemiz gibi olmamızı, yerine göre Fatıma validemiz gibi olmamızı, yerine göre Ayşe validemiz gibi olmayı telkin etti. Ayşe validemiz ümmetinin muallimesi oldu. Mahallelerde bir nevi çocuk yuvası açtı, okuma yazma seferliği başlattı. Kabiliyetli çocuklara özel eğitim verdi. Toplumun her kesimi kabiliyetlerini vazifelendirdi. Cömertlikte Efendimiz'in benzeri yoktu. İnsanları infak ederken bir akarsu gibiydi. Aklı vahyin çevresinde kullanmayı, öfkeyi hilim ile yenmeyi öğretti. Şehveti nikah yoluyla, helal dairesi içinde nasıl hayra yönelileceğini talim etti. Kul hakkına çok itina edilme gerektiğini söyledi. Diğer husus, en mühimi, Eshâb-ı Kirâm Resulullah Efendimiz'in irşadıyla gerçek bilenlerden oldu. O cahil insanlar gerçek bilenlerden oldu. Gönüllerine büyük bir tefekkür ufku açıldı. İnsan vücudunun bir damla sudan, kuşun bir basit bir yumurtadan, ağacın ve meyvenin yok denecek kadar küçük bir çekirdekten meydana gelmesine derin derin tefekkürler başladı. Hayat Allah rızasına endekslendi. Merhamet, şefkat, hakkı tevzik derinlik zirveleşti. Eshâb-ı kirâm da Allah rızasına haliyle hallenmek en büyük gaye oldu. O sebeple beraber olmak. Kuzey Afrika fethedildi. Ganimetler geldi. Fakat onların riyazat hali, evlerinin geometrisi değişmedi. İsraf ve cimrilikten şiddetle sakındılar. Aşırı tüketim, oburluk, lüküs, gösteriş, sahabi neslinin tanımadığı bir hayat tarzı oldu. Yarın bu nefsin konağının mezar olacağı telakkisi gelişti. Velhâsıl onlar hem yaşadıkları zamanı hem de kendilerinden sonraki çağları şekillendirdiler. İnsanı kendi özüyle tanıştırdılar. Muhterem kardeşlerimiz, inşallah Cenâb-ı Hak çok dua edelim ki, buradan sonra toplandık, cem olduk. İnşallah sünnetinin istikametinde ömrümüz inşallah devam eder. Son nefesimiz inşallah bir selamet olur. İnşallah Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in اَلْمَرْهُ مَا مَنْ اَحَبَّ hadîs-i müjdesine nâil oluruz. Muhterem kardeşlerimiz, Konya'mız Allah razı olsun, Mali'de büyük bir hizmetin içinde. Elham orada gerek yetimlere, gerek okulda talebelere çok düzgün bir sadaka-i cariye oluyor, güzel bir nesil yetiştiriyor. İnşallah bu sadaka-i cariyeden Cenab-ı Hak ikram etsin inşallah. Bunun için Afrika'daki, bu Mali'deki olan gayretlere gönül vermemiz, hiçbir şey veremiyorsak dua etmemiz ki Allah hizmet edenlerin gücünü arttırsın. Diğer olarak burada bir okulumuz başladı. İlkokul ve ortaokul. Burada inşallah mühim olan bir nesil yetiştirmek. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevindiren en çok arkasından bir nesil yetiştirmekte. Bu Efendimizin son günüydü. Nesile çıkacak gücü yoktu. Efendimiz Ebubekir Efendimiz işaret, Ebubekir Efendimiz namazı kıldırdı. Efendimiz şöyle perdenin arkasından baktı, çıkacak gücü yoktu. Ardından güzel bir Eshâb-ı Kirâm cemaati gördü. O kadar Âişe Vâlidemiz Efendimiz o kadar güzel tebessüm etti ki hepimizin gayesi inşallah arkamızdan güzel bir nesil yetiştirmek. Bu Peygamber Efendimizin en büyük sünneti seniyesidir. Bugün belki bizlere fazla ayın haline geldi. Allah cümlenizden razı olsun. Cümlemizi salihlerden, salihatın isfandan eylesin. Lillâhe Teâlâ el-Fâtiha.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 7 Temmuz 2024 tarihinde Konya Meram'da yapmış olduğu sohbetini dinlediniz.